Ayrım 8.
Ve o güne dek hiç duyulmamış çok tuhaf bir dil konuşuyorlardı. Yırtıcı hayvanlarınkine benzeyen gövdelerinden kıllar fışkırıyordu. Geniş göğüslü fil kulaklıydılar. Yatarken bir kulaklarını yastık yapıp öbür kulaklarını yorgan gibi üzerlerini örtüyorlardı ve hiçbir silah öldürmüyordu onları. Dişileri bir defada binlerce çocuk doğuruyor, ilk yaz gelinceye kaynayıp kuduran yeşil denizin dalgaları ülkelerini boydan boya kaplıyordu. Deli rüzgarın toplayıp getirdiği kara bulutlardan yılan yağıyordu başlarına. Bu yılanlarla beslenip semiriyorlar, sonra havalar iyice ısınıp dağ taş güneşte yanarken zayıflamaya başlıyorlar, çıkarttıkları kurt sesine benzer sesler kumru sesine dönüşüyordu. Kolları sıvayıp dünyanın dört bucağından getirttiği ustalarla birlikte bir duvar yapmış, bu korkunç yaratıkları o duvarın arkasına hapsetmişti İskender. Mehmet Manisa'da bir gün batımını anımsıyor. Has odada kandiller yanmamış henüz. Kur'ani karşısına bağdaş kurmuş, İskender Nami'yi okumakta. Sözcükler tane tane dökülüyor ağzında. Döküldükçe de birikip derin bir göl oluşturuyorlar. Mesnevi sülüs bir yazı gibi uzayıp gittikçe her beyitte, her yeni uyakta uzak ülkeler canlanıyor Mehmet'in gözünde. Kendini sözcüklerin büyüsüne bırakmak, onlarla akıp gitmek istiyor. Göle, gölün derinliğine doğru. Yecüc Mecüc ülkesine geldiklerinde bir korku dur kaplıyor içini. Hocası şehzadenin korkusunu gidermek için bir an ara vermek koyuluyor okumaya. Odaya akşam karanlığıyla birlikte sessizlikte doluyor. Her şey nasıl da uzak, belirsiz. Daldığı düşten uyanır gibi oluyor bir an. Tam karşısında dağ görüyor. Dağ sarayın üzerine yıkılacak neredeyse. Öylesine yakın, heybetli. Yecüc Mecüc taifesi belki de bu dağın ardında. Kıyamet günü gökyüzü bir kağıt gibi toparlanıp dağlar yürüdüğünde, yer yarılıp cesetler fışkırdığında istila edecek yeryüzünü. Gurani'ye böyle bir kavmin gerçekten olup olmadığını soruyor. Gurani hemen yanıtlamıyor öğrencisinin sorusunu. Sessizlik dayanılır gibi değil. Karanlıksa iyice çökmüş saraya. Dünya zaten kötülüklerle dolu. Felek zaten şaşırmış yönünü. Bir çarktır dönmede. Ama nasıl? Nereden nereye? Kimse, hiç kimse farkında değil, İskender bile. Evet, ne İskender biliyor karanlığın gizini, ne karşısında oturan Gurani. Yecüc Mecüc bu karanlığın güçleri olmasın. Koca Gurani, söyle gerçekten var mı böyle bir kavim? Elbette var, diye yanıtlamıştı hocası neden sonra. Kur'an'da dahi bahsi geçer ve Kâf suresinden ayetler okumuştu. Mehmet hocasının ağzından bu kez korkunç bir deprem, bir kıyamet borusu gibi uğultuyla çıkan sözcükler anımsıyor. Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, o batıya doğru bir yol tutmuştu. Sonra bir yol daha tuttu da gide gide güneşin doğduğu yere vardı. Sonra gene bir yol tuttu. Ta iki settin arasına vardı. Onların yanında bir kavim buldu ki hemen hiçbir söz anlamıyorlardı. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ile Mecüc yeryüzünde bozgunluk yapan taifelerdir. Onlarla bizim aramızda bir set yapmak şartıyla sana mallarımızdan versek razı olur musun? Yapar mısın? Rabbimin bana verdiği devlet ve servet daha hayırlıdır bana, dedi. Siz bana emeğinizle yardım edin de aranıza bir set yapayım. Rabbinin vaat ettiği zaman gelince o bu seti dümdüz yapar, yerle bir eder. Mehmet vaat edilen zaman gelmişti. İskender'in ördüğü duvar yıkılıp Yecüc Mecüc taifesi yeryüzüne dağılacakmış gibi korkuya kapılmıştı. Nasıl da toymuş o zaman, ne kadar da safmış. Her duyduğuna, her okuduğuna inanacak kadar saf. Ama Kur'an'da yeri var. Tanrı kelamı bu. Kıyamette duvar yıkıldığında Yecüc ile Mecüc egemenlik kuracak yeryüzünde kendi değil. Oysa şu an kim bilir kaç kişi Yecüc ile Mecüc'e benzetiyor onu. Kim bilir kaç kişi gazabından korkuyor. Öyleyse devam etmeli savaşa. Roma'ya yürümeli. Anibal gibi. Anibal'in ordusu gibi fillerle Roma'ya. Peki sonra, daha sonra, Roma'da alındıktan sonra ne olacak? Neye yarayacak bunca çaba, bunca kan ve gözyaşı? Her şey geçici olduktan, ölüm er ya da geç kapıyı çaldıktan sonra. İskender bile içememiş ağabey hayatı. Ölümsüzlüğü kimse, hiç kimse tadamamış yeryüzünde. Ne bilginler, ne ermişler, ne hükümdarlar. Peygamberler bile, evet peygamberler bile diye geçiriyor içinde. Mehmet sıkıntılı, yenik ve İskender'in sonu geliyor aklına. Dünyayı dolaşıp başından nice serüvenler geçtikten, nice kentleri alıp tahtları yıktıktan, tüm meraklarını giderdikten sonra vardığı yerde bir insanın varabileceği o en uç noktada karşısına çıkan yalnız ağacın söylediklerini duyar gibi oluyor. Yaprakları rüzgarda ışırdayan iki gövdeli ulu ağaç, dünyanın sonuna vardın işte diyor. Bundan sonra gidebileceğin hiçbir yer yok. Dinlen artık, boşuna yoruldun. Birden içinde yaşadığı zamana dönüyor Mehmet. İskender'in yaşamına benzemiyor ki yaşamı. Çok şükür hayatta işte sapasağlam. Ama genç yaşta ölen dünya fatihi kadar olamadı henüz. Olacağı da yok. Justine'in Ayasofya'nın gerisinde duran heykelini anımsıyor. Yüksek bir sütunun üzerinde nasıl da kendinden emin, ne kadar da görkemliydi. Şahlanan atıyla surları aşıp denizin üzerinde toplanan bulutlara karışacaktı sanki. Sağ eliyle uzağa, çok uzaklarda belirsiz bir noktayı, bilinen dünyanın sınırını gösteriyordu. İşte o sınırın da ötesindeydi yalnız ağaç. Ve yıllar, yüzyıllar boyunca doğudan akınlar olmuş, Bizans rüzgardan hızlı atlarıyla tozu dumana katarak gelen çekik gözlü askerleri geldikleri yere, ta yalnız ağaca dek sürmüştü. Orada, kurumuş gövdesiyle bozkırın ortasında yaşlı bir şaman gibi duran ağacın kökleriyle gök kubbe arasındaki dünya kıpkızıl bir elmaydı. İmparator Justine'in sol elinde. Justine, tunçtan bir heykel değil, dünya egemenliğinin simgesiydi. Ne var ki ona da kalmamıştı egemenlik. Dünyanın Hazreti Süleyman'a kalmadığı gibi. Kenti aldıktan sonra imparatorun heykelini sütunun tepesinden indirtmiş, sol elinde tuttuğu elmada cisimleşen gücü kendinde toplayabileceğini sanmıştı. Ama o güç Belgrad Kalesi'ni yıkan gülleyle birlikte kayıp gitmişti elinden. Mehmet oturduğu yerden kalkıp doğruldu. İçinde giderek çoğalan bir tatminsizlik duygusu, zihnini bulanıklaştıran bir doyumsuzlukla camiye yöneldi. Orada kendi yaptırdığı kubbenin altında aradığı huzuru bulabilirdi belki. Kapıda durup içeri girmeden başını kaldırdığında avluya bakan demirli pencerelerin yukarısındaki taşa kazınmış sülüs yazıyı gördü. Elhamdülillahi Rabbül Alemin Errahmanirrahim. Bu sözlerle alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlıyordu Kur'an. İki dünyanın da gerçek sahibi, evrenin yaratıcısı oydu. Önüne ön, sonuna son olmayan, yaratan ama yaratılmayan, tüm sıfatlardan münezzeh yüce Allah. Kendisiyle tebaası gibi bir kuldu gerçekte. İnsanlar içinde bir insandı. Tanrı elçisi Muhammed'den, adını taşıdığı peygamberden de güçsüz. Bu düşünceyle rahatladı. İki rekat namaz kılmak üzere içeriye girerken abdestsiz olduğu geldi aklına, geri döndü. Şadırvanlı avluyu hızla geçip ayak kurşunlu medresedeki odasına doğru yöneldi. Mehmet bir minderin üzerine bağdaş kurup oturmuş, önünde duran sedef rahlenin üzerindeki meşin ciltli altın yaldız şemsili kitabı okuyor. Pencereden vuran ışıkta yüzü biraz soluk gibi, kavuğunu başından çıkarmış, saçları darmadağın. Padişahtan çok bir müderrise benziyor bu haliyle. Kendini bilime vermiş, bir yazmanın dünyasına dalıp gitmiş alçak gönüllü bir müderrise. Ama kısa kollu iç kaftanında bulutlar salınıyor. Altın telli çatmalar parıldayıp duruyor. Üç lale ile üç nardan oluşan palmetin tam ortasında altı yapraklı bir çiçek açmış. Belki bir yaban gülü, belki de bilinmedik, o güne dek görülmemiş ancak bursalı bir dokuma ustasının hayal gücünde var olan bir çiçek. Yani çiçekten de öte bir güzellik. Odanın beyaz, çıplak duvarlarıyla Mehmet'in giyimi birbirine çok aykırı. Ancak bir padişaha yakışır bu kaftan. Sarayda giyildiğinde gerçek yerini bulur, bir medrese odasında değil. Oysa bu adayı, bu rahleyle minderi çoktan hak etti Mehmet, bilgi gücüyle kazandı. Onu artık hiç kimse kendi fermanı bile çıkartamaz bu ayak kurşunlu medreseden. Bir sınavdan geçti, evet düpedüz bir sınavdan. Suhte gibi, Kur'an'ı yeni söken tüysüz bir oğlan gibi. Padişahlığına, koskoca İstanbul fatihliğine bakmadan müderrisler sınava soktular onu. Nasıl da çekinmediler, korkmadılar öfkesinden. Sultanım, dedi müderrislerin başı, kellemi iste ama bir oda isteme benden. Sana şükran borçluyuz. Bu bilim yuvasını armağan ettin bize. Ama ne müderrissin ne de molla. Sana buradan oda veremeyiz. Doğrusu beklemiyordu böyle bir karşılık. Hiç bozuntuya vermedi. Ne yapmam gerek diye sordu yalnızca. Bir oda istiyorum. Nasıl olursa olsun ama benim olsun. Ben Sultan Mehmet'in. Sultan Mehmet'e değil de Molla Mehmet'e bir oda veririz dilersen. Ama sınavdan geçmen gerek. Ve geçti sınavdan. Ne devlet ne de kılıç gücüyle değil. bilgisiyle hak etti bu sade, bu sevimli odayı. Şimdi pencereden vuran ilk yaz güneşinde sedef bir rahlenin karşısına bağdaş kurmuş kitabını okuyor. Ama ne kitap, ne bilgiler, ne deryalar var içinde. Ne güzel sözler, ne derin görüşler. Ve elbette ermişlerin bin bir türlü kerametleri. Mehmet mesneviye dalmış, kendini unutmuş gibi. Az sonra hakemlik edeceği muhasebeye katılan bilginler onun bu kitabı değil okuduğunu, medreseden içeri soktuğunu bilseler kıyameti koparırlar. Tartışılacak konuya, kelam bilgisine öylesine ters, o kadar aykırı ki. Mehmet Rumi'nin yaptığını baştan sona okumasa da orasından burasından karıştırmayı, bazen bir beytin söylenişindeki güzelliğe, bazen de anlatılan öyküye, en çok da kıssaların derin anlamlarına kalmayı seviyor. Her eline alışında yeni bir dünya, bir başka keyif sunuyor ona Mesnevi. Rum ülkesinde uzun bir yolculuğa çıkıyor, dağlar tepeler aşıyor bu yolculuk boyunca. Kentlerden, köylerden, buğday tarlalarıyla çöllerin içinden geçip kervansaraylarla konuklayarak ta Hint ülkesine dek varıyor. Meyhanede sendeleyen peltek dilli sarhoşlar, zincirden boşanmış deliler, pazar yerini bir anda alt üst eden eşekler, dudular, tacirler, padişahlar, köleler, bedeviler, peygamberler görüyor. Sidik köpüğünde yüzen saman çöpünün üzerindeki sineğin kendini kaptan sanmasına gülerken, ten ağacına düşen kurdu ateşe atmak gerektiğini anlıyor. Ayı oynar, keçi selam verir, kuş uçar, doğan viranede baykuşlar içine düşerken sanki bir gül bahçesinde dinleniyor. Karanlıkta öküzü aslan sanıp okşayan köylü de o artık. Devesini arayan adam, hatta ucuza kapattığı kölelerini sınayan padişah da. Unutuyor kimliğini, mesnevinin dünyasıyla özdeşleşiyor. Ve umulmadık insanlarla gençliğinde tepçeyle kıyafet gezerken pazar yerlerinde, kervansaraylarda rastladığı bezirganlar, düşkünler, dilencilerle tanışıyor. Kitap alıp götürüyor onu Rum ülkesine, Hint ülkesine, Çin'e dek sürükleyip Kaf Dağı'ndan aşırıyor. Ve ne güzel her öykünün en açık saçık olanının bile düşünsel bir temeli, sofiyane bir anlamı var. Doğrusu eşsiz bir yapıt bu mesnevi. Az önce cami avlusunda daldığı düşüncelerin, eski günleri anımsarken gözünün önünde canlanan mesnevi dervişin etkisiyle odaya girer girmez köşedeki dolaptan alıp okumaya başladı onu. Ve daha ilk cümlede aklına tuhaf bir soru takıldı. Neden tüm ulu kişilerin kitapları gibi besmele ile başlamıyordu? Neden Allah'ın adıyla değil de dinle buyruğuyla başlıyordu Söze Celaleddin? Bişnev. Evet, bu Farsça sözcükte bir hikmet olsa gerekti. Ancak Akşemseddin'in keşfedebileceği bir gizli anlam. Ne yazık ki bu sorusuna değil yanıt almak, Bişnev'deki gizin ne olduğunu soracak bir tek kişi bile kalmamıştı çevresinde. Müderrislerin tümü zahirden yanaydılar. Aslında Mehmet de bu tür sorularla bir yere varılamayacağını, bilgiye giden yolun doğru soru sormaktan geçtiğini, akıl yürütmenin gizli anlam aramaktan daha olumlu sonuçlar verdiğini biliyordu. Ama yine de vazgeçemiyordu harflerin batının büyüsünden. Şöyle düşündü. Madem ki Bişnev B ile başlıyor, belki de Besmele'nin yerini tutsun diyedir. Hazreti Ali de Kur'an'da ne varsa Fatiha'da, Fatiha'da ne varsa Besmele'de, Besmele'de ne varsa başındaki B harfindedir. Ve B harfinde ne varsa altındaki noktadadır. Ben B altındaki noktayım dememiş miydi? Cebrail mağarada İkra diye bağırmamış mıydı Muhammed'e? İkra yani oku. Peygamberin kulakları sağır olaydı, gönül kulağı işitmeyeydi, Kur'an'ı indirebilir miydi Yüce Allah? Ve her seferinde sürenin başındaki harfler sevgili peygamberin gönlüne doğabilir miydi? O elifler, lamlar, mimler. Uzun kuyruklu, solucana benzeyen mimler. Ali B altında noktaysa Muhammed de mim içinde olamaz mıydı? Celaleddin Rumi'nin bir gün sarığından çıkardığı kağıda ilk 18 beytini kutlu elleriyle yazdığı mesnevinin başını mırıldandı Mehmet. Bişnev ezne çün hikayet mikunet. Ez cüdiye ha şikayet mikunet. Sonra orasından burasından okumaya başladı. Okudukça gevşedi yüz çizgileri, gönlü ferahladı. Balıktan başka herkesin suya yakınabileceğini, dünya gergefine bu rengarenk nakışları işleyen gücün renksizliğini, aynadaki suretin aynadan olmadığına, Yüce Tanrı'nın bilinmek, gizli defineyi yani kendini göstermek için evreni yarattığına bir kez daha inandı. Derken padişahların şöyle bir adeti vardı. Hatırında kaldıysa bunu sen de işitmişsindir beytine takıldı gözleri. gerisini bir solukta okudu. Pehlivanlar hükümdarların sol tarafında dururlardı. Çünkü cesaret makamı olan yürek bedenin sol tarafındadır. Defterdarlar ve katipler padişahın sağ tarafındaydılar. Çünkü yazı ve kayıt sağ ele aittir. Sofilere padişahın karşısında yer verirlerdi. Zira sofiler ruh aynasıdır ve manen aynadan da mücelladır. Gönül aynası nakş-ı bikre, yani Allah'ın yeni bir tecellisine mazhar olsun diye zikr-ü fikirle göğüslerine cila vermişlerdir. Aynayı yaratılış belinden güzel olarak doğmuş kimsenin önüne koymalıdır. Güzel bir yüz aynaya açıktır çünkü kendisini görmek ister. Ayna ise ruhun cilasıdır ve kalbi kuvvetlendirir. Sonunda çözümü Mesnevi'de bulmuştu işte. Mübahasada kimin nereye oturacağı her defasında sorun oluyor, tartışma çıkıyor, onun hakemliğine başvurulduğunda ne söyleyeceğini bilemiyordu. Celaleddin'in bu sözleri soruna çözüm getirebilirdi. Bilginler ister beğensin ister beğenmesinler, bundan böyle bu beyitlerin yorumuna göre oturulacaktı mübahasaya. Rumiye'nin öğütlerini bir kağıda yazdı, kağıdı katlayıp kuşağına soktu ve kaldığı yerden devam etti okumaya. Padişahın aşık olduğu esir kız, kızın sevgilisi kuyumcu, şeyhler, veliler, Rum ressamlarıyla Çin ressamlarının yarışması, hüt hüt kuşunun davasını kınayan karga, aslanla tavşanın beraberlikleri, gökse ayla güneş ve yıldızlar, yeryüzünde su, değirmen ve ekmek. Mesnevi gerçek bir hazineydi, herhangi bir kitap değil. Mehmet duvara dayalı dolabın içinde başka hazinelerin de olduğunu düşündü. Kalkıp alt raftaki büyükçe kitabı çekti, rahleye özenle yerleştirdi. Açar açmaz renkli bir dünya serildi önüne. Ebadı oldukça büyük olmasına karşın kolayca bakılabilen bir albümdü bu. Minyatürler, bir takım tuhaf resimler, portre ve gravürler, tahta oymalar sayfalara gelişi güzel yapıştırılmıştı. Bu albüme ne vakit baksa ayrıntılı savaş sahneleriyle çiçekler, ağaçlar ve kuşlar arasında yer alan bir dizi resimden gözlerini ayıramıyordu. Bu resimler ötekilerden çok başka, çok daha ilgi çekiciydiler. Sayfaları çarçabuk çevirerek siyah kalem imzasını taşıyan resimlerin bulunduğu yerde durdu. Devinen insan figürlerinin, boynuzlu, kuyruklu şeytanların, başı börklü, sakallı dervişlerin üzerinde gezdirmeye koyuldu bakışlarını. Baktıkça derinden derine bir ivme, içinde kabarıp çoğalan bir taşkınlık duymaya başladı. Bu yanık tenli, iri kemikli, yüzleri kırışıklıklarla kaplı insanlar, gövdeleri neredeyse çıplak, bukıllı, korkunç yaratıklar, bir mücadele, bitmez tükenmez bir devinim içinde gibiydiler. Ellerine, kollarına doladıkları mavi kırmızı şalları sallayarak, yere çıplak basmaktan yayılıp biçimsizleşmiş ayakları üzerinde yaylanarak dövüşüyor, dövüşürken de birbirlerine kıpkırmızı, öfkeli bakışlar fırlatıyorlardı. Konuşup fısıldaşan, gülüp oynayan, eşeğinin yularını ya da kuyruğunu çekerken çevresine kuşkuyla bakanlar da vardı aralarında. Bir köşede çocuklar analarının kollarını çekiştirirken bir eşek altına pisliyor, eşeğin sahibi bakla taneleri irliğinde aşağıya dökülen pislik parçalarını toplayacağı yerde daha çok yemesi için hayvanın başını arpa torbasına bastırıyor. Bir başka köşede köpekler dalaşır atlar oynarken kirpi saçlı adam leğende çamaşır yıkıyordu. Göçebelerin yaşamından sunulan bu kesitlerin yanı sıra daha olağanüstü sahneler de vardı albümde. Tek gözlü, çift boynuzlu bir şeytan kıratı kıllı kollarını almış kaçırıyordu. Şeytanın kollarında iyice büzülüp küçülmüştü hayvancık. Ağzından da kan boşalıyordu. Şeytan kocaman dudaklarından öne fırlamış sivri dişleri, ayak pençeleri ve kurbanın nazik gövdesini kavrayan uzun parmaklarıyla gerçekten korkunçtu. Kırmızı etekli, keçi sakallı, ayak bilekleriyle kolları halkalı bir başka şeytan da eşeğe musallat olmuş, havaya kaldırdığı dallı budaklı, kalın değneği hayvanın sırtına indirmek üzereydi. Alevler fışkırıyordu gözlerinden. Sağ eliyle eşeğin kuyruğunu tutmuş, etekliğinden sarkan kendi kuyruğunu eşeğinkine dolamıştı. Hayvanın boynunu yere bastıran bir başka şeytan daha vardı resimde. O da kuyruklu ve sivri dişliydi. Onun da halkalar vardı ayak bilekleriyle kollarında. Bu dehşet verici yaratıklar kötülüğü mü simgeliyorlardı? Alıp kaçırdıkları, cehenneme götürdükleri bu hayvanlar nefsine yenilmiş, etin çağrısına kapılıp günah işlemiş insanlar mıydı yoksa? Mehmet korkuya kapıldı bir an. Kendi günahlarını anımsadı. Resimlerde kırmızı bir kütüğü ortasından testereyle biçen şeytanların yaptığı gibi işkenceyle öldürttüğü, kazığa oturttuğu, boş yere kanlarını akıttığı kullarını. Evet, düşmanlarını değil, kendi kulları, kendi insanlarını. Bu düşünceleri hemen uzaklaştırdı zihninden. Kötülükle iyiliğin savaşımını hemen olağanüstü bir düş gücü hem de yalın bir gerçeklikle yansıtan resimlere döndüğüne. Doğrusu bu siyah kalem yaman nakkaştı. Ne yazık ki yeri yurdu belirsizdi. Kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, bu resimleri nerede yaptığını bilen yoktu. Bozkır'dan Anadolu'ya göçmüş bir Türkmendi belki. Belki afyon yutan bir derviş. Yine de siyah kalemin beşine adam salmalı, onu arattırıp bulmalı, bu resimlerin anlamını, neden şeytanların böyle güçlü kuvvetli, kanatlı meleklerin ise insanlar gibi böyle saf, bu denli mahzun göründüklerini bir de ona sormalıydı. Derken başka minyatürlere, ağaç kalıplarla basılıp sonradan boyanmış gravürlere kaydı gözleri. Bu gravürlerin çoğu kafir işiydiler. Latince, Rumca yazılar vardı altlarında. Birisinde maymunlar ağacın dallarına çıkmış seyrandaydılar. Kimisi asıldığı daldan aşağı, ağacın gölgesine yan gelip yatmış delikanlıyı seyrediyor, kimisi kel başını tarıyor, kimisi davul zurna çalıyor, kimisi de yüzüne ayna tutup kendi suretine çarpıyordu. Bu maymunlar da şerrin, doyumsuzluğun adı üstünde maymun iştahlılığın simgesiydiler kuşkusuz. Mehmet albümün sayfalarını çevirmeyi sürdürdü. Her sayfada başka bir dünya, bir efsunlu güzellik çıktı karşısına. Albümden vuran renklerin, çizgilerin, değişken ışığın büyüsüyle kendinden geçti. Sona doğru üstünde Abdurrahman Yakubi imzalı talikle yazılmış bir dörtlük çekti dikkatini. Dizelerin anlamından çok yazılışlarındaki ustalık hayret vericiydi. Solda hatayeler arasında bir ejderha yılan gibi kıvrılıyor, aşağıda ankalar rüzgarlı bir dala tünemiş kanat büküyorlardı. Bu figürlerin tam ortasında kendi sureti duruyordu. Serpuşundaki ejderha El Grand Turco yazısını uyandırdığı dehşet çağrışımıyla daha bir korkutucuydu sanki. Mehmet gülümsedi. Gravürde profilden bakan yüze kendi yüzü arasındaki tek benzerlik burundaydı. Belki biraz da etli dudaklarında. Ne var ki gözler ve kaşlar, özenle taranmış uzun sakal, omuzlara dek dökülen saçlar bir Osmanlı padişahından çok Venedikli tüccara döndürmüştü resmini. Şöyle doğru dürüst, gerçektekine benzer bir portresi olsun istedi. Ama saraydaki nakkaşların altından kalkabilecekleri bir iş değildi bu. En iyisi Venedik'e elçi gönderip bir ressam çağırtmaktı. Sevindi birden. Bizans'ta, Galata'da gördüğü resimler gibi bir resim olmalıydı. Onu ölümsüzleştirecek, şu fani dünyada baki kılacak, suretini sonsuza taşıyacak bir portre. Akşemseddin duysaydı hiç de hoş karşılamazdı bu tasarısını. Ama olsun, resim yasağına uymak zorunda değildi ya. Bizans'ı fatihiydi, bin yıllık ikon uygarlığının kilise duvarlarıyla porfir sarayları süsleyen altın sarısı mozaiklerin fatihi. Ne peygamberdi ne de ermiş, imparatordu yalnızca. Koskoca bir imparatorun da hiç değilse bir tek, evet bir tanecik olsun resmi yapılmalı, şöyle özenle arz odasına konulmalıydı. Venedik'le barış sağlanır sağlamaz, Doklar Sarayı'na bir elçi gönderip, kentin en üstte ressamını Konstantinye'ye çağırmaya kararlaştırdı. Ama ne kötü, şu sıra mümkün değildi bu. Ufukta savaş görünüyordu, bari ölmeden şu olgun yaşında, papayı dize getirmeyi beklemeden bir ressam çıkıp yapıverseydi portresini.